Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda yayın hayatına yeni başlayan bir dergiyi tanıtacağız. Okur Dergisi, aylık kitap dergisi Okur, okuyucusuyla buluşmuş, yayın hayatına merhaba demiş ve bu derginin tanıtım sayısı şu anda elimizde. Anadolu'nun mayası kitaplar kapağıyla, okuyucusuyla buluşmuş ve inşallah Ocak ayından itibaren de düzenli olarak yayına devam edecek Okur Dergisi. Şöyle bir bakalım bu dergide neler bulacaksınız. Bu arada tabii kitap severlerin elinden düşürmek istemeyeceği bir dergi olacak Okur ve inşallah yastık altı başucu dergilerinizden biri olacak Okur ve bu sayıda neler var? Tekrar şöyle bir göz atalım. Rasim Özden Ören'le bir röportaj. Neleri daha önce okumuş olmak isterdi, niçin yazıyor, yeni kitapları takip edebiliyor mu? Bu soruların cevabını bulabileceksiniz. İhsan Fazlıoğlu, kitap okumak insan öldürmekten daha zordur diyor. Ahmet Kavas, her tercümenin bir hikayesi olmalı demiş ve Mehmet Lütfü Arslan, niyet ettim okumaya diyor ve birçok önemli isim bu dergide yer almış değerli dinleyenler. Biz de okur yazı işlerinin sunuş yazısıyla, dosya kapağıyla programımıza başlayalım. Anadolu'nun mayası kitaplar başlığıyla bu dosya konusunu sizinle paylaşalım. İlk olarak sonrasında da diğer yazılara göz atalım programımız içerisinde. Evvelden bize bu dosyayı ilham eden kitaba teşekkür. Yalçın Koç'un Anadolu Mayası, Anadolu'nun kimliğini maya üzerinden kuran ufuk ve gönül açıcı bir deneme. Yalçın Koç'un deyişiyle aşk olsun Anadolu'daki mayaya, aşk olsun Anadolu'yu mayalayanlara, aşk olsun ve de selam olsun Anadolu'da mayalananlara, aşk olsun ve de selam olsun Anadolu için can pazarına çıkanlara ve can verenlere, vereceklere. Evet, devam ediyor yazı. Süte yoğurt mayalanır. Maya tuttuğunda süt dönüşmüş, sütün kimliği değişmiş ve ortaya yoğurt çıkmıştır. Yoğurt mayası süte yeni bir birlik ve buna bağlı olarak yeni bir kimlik verir. Anadolu, gönülden dökülen sözle mayalanmıştır. Anadolu'yu mayalayan söz Türkçedir. Türkçe, bu topraklarda yaşayan insanları dönüştürmüş, bir birlik potasında eritmiştir. Anadolu'nun kimliği Türkçe ile kurulmuştur. Peki Türkçeyi neler mayalamıştır? Türkçeyi kitapların kitabı, sözlerin en yücesi Kur'an-ı Kerim mayalamıştır. Bozkır'ın bu berrak dili Allah'ın kelamıyla mayalanınca nice sözler dile dökülmüş, dile gelen nice söz kitaba akmış, kitaplardan gönüllere inşirah vermiştir. Kur'an'la mayalanan Türkçe ilk olarak Türkistan'da Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati Türk'ü ile kelimelere dökülmüş, Dede Korkut'la inancı, düşünüşü deyişlerle tecessüm ettirmiş, Oğuznamelerle Türk töresini İslam'la yoğurmuş, Oğuzların cihan hakimiyeti mefkûresini dile getirmiş, Yüknekli Edip Ahmet'in Atabetül Hakayıkı'yla ayet ve hadisleri halkın dilince söylemiştir. Türkçe sözü elbette Yunus Emre mayalamıştır. Öyle ki Anadolu için Türkçe Yunus Emre ile başlar desek yeridir. Yunus Emre de başlı başına bir maya, bir dönüştürücü, bir kimlik kazandırıcıdır. Yunus, kelimeleri semavileştirip hakikatin rengiyle boyadıktan sonra kelamlaştırandır. Söz ülkemizin sultanı, Türkçenin mana, aşk ve ilahi dili, rehber, davetçi ve öğütçüdür. Kur'an-ı Kerim'de biz Kur'an'ı belki düşünürsünüz diye Arapça indirdik buyurmaktadır. Çünkü ilk hitap edilen insanlar Arapça konuşmaktadır. Yunus bu ayetin sırrınca Türkçe konuşanlara sözü Türkçe söylemiştir. Kişi anladığıncadır. Yunus Anadolu'da o kadar iyi anlatılmıştır ki Türkmen kocası, cümle şairlerin başı bizim Yunus olmuştur. Yunus'un mayası divanda toplanmıştır. Anadolu'yu mayalayan bir başka kitap da Yunus Emre Divanı'dır. Türkçe'ye Yunus'tan önce kimlik kazandıran bir başka divana, söze dökülmüş gönle değinmeden olmaz. O gönül piri Türkistan Ahmedi Yesevi'dir. O kitap divanı hikmettir. Türkistan'ın yesisinin bu koca piri kuvvetli bir medrese tahsili görmüş, Arapça ve Farsça bilen bir mutasavvıftır. Her ne kadar yüksek bir tahsile sahip olsa da kişi anladığıncadır. Hükmünün gereğince sade bir dille ve halkın alışık olduğu şekillerle hikmetler söylemiştir. Bu hikmetler dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaşmıştır. Ahmedi Yesevi'nin dervişleri Anadolu'ya da gelmiş, bu hikmetli sözlerle Anadolu'yu da mayalamıştır. Bugün Anadolu bir Türk yurduysa bu Ahmedi Yesevi'nin dervişlerinin verdiği mayayladır. Anadolu'yu mayalayan bir başka kitap Süleyman Çelebi'nin Mevlidi'dir. Çelebi'nin Ulu Cami'de imamlık yaptığı yıllarda bir vaiz Bakara suresinin 285. ayetini açıklarken peygamberler arasında bir fark bulunmadığını, bu sebeple Hazreti Muhammed'in Hazreti İsa'dan ve diğer peygamberlerden üstün olmadığını söyleyince cemaatten bazıları vaize karşı çıkmış, tartışmalar büyümüş. Bu arada Süleyman Çelebi ölmeyip İsa göğe buldu yol, ümmetinden olmak için idi ol beytini söylemiştir. Türkçeyi böylesine güzel kullanan şair, Vesiletün Necat da denilen, halk arasında Mevlid diye bilinen peygamberimizin doğumunu anlattığı şiiriyle Kutlu Nebi'yi Türkçeye söyletmiş, Türkçeyi şereflendirmiştir. Eser yazıldığı dönemden itibaren Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde, özellikle Hazreti Peygamber'in doğum gününde okunmuş, bestelenmiş, gönüllere huzur vermiştir. Bugün dahi Mevlid hanların güzel sesleri gönülleri yıkamaktadır. Anadolu'yu mayalayan bir başka kitap Yazıcıoğlu Mehmet'in Muhammediyesi'dir. Yazıcıoğlu çilehanesinde zikir ve ibadette meşgulken bazı yakınlarının kendisinden Hazreti Peygamber hakkında bir kitap kaleme almasını istediklerini, daha önce birçok siyer ve mevlidin yazılmış olduğunu söyleyerek bu teklifi kabul etmediğini, ancak rüyasında Resulullah'ı görüp ondan içir hikmet şarabın ümmetime, sözümü söyle halka aşikare emrini alınca eseri yazmaya başladığını söylemektedir. Kitapta insanın yaratılışı, ilk peygamberden peygamberimize kadar gelen bütün peygamberler ve Hazreti Fatıma'nın, Raşid halifelerin ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'in vefatlarıyla bir de münacat kısımları vardır. Vefatların nazmedildiği bu son kısımlar Anadolu'da bilhassa Muharrem törenlerinde asırlarca okunmuş, halk tarafından büyük rağbet görmüştür. Muhammediye'yi yazarken Fahreddin Errazi, Zemahşeri, Gazali, Mücahit bin Cebr, Nevevi, Kadi Ayaz, Tahavi, Maturidi, Molla Cami gibi alimlerin eserlerinden istifade etmiştir. Muhammediye'nin halk arasında ne kadar benimsendiğini anlamak için Evliya Çelebi, Gelibolu, Ankara ve Amasya halkının Muhammediye'yi ezbere okumakta tanındığını kaydeder. Eser, Anadolu ve Rumeli'nin yanı sıra Kırım'da, Kazan'da ve Başkurt Türkleri arasında da tanınmıştır. Muhammediye, Anadolu'da asırlarca medrese, tekke ve camiler yanında, köy odalarında da muhafaza edilmiş, okunup dinlenmiş, bu surette yaygın din eğitiminin dayandığı en mühim eserlerden biri kabul edilmiştir. Anadolu'yu mayalayan bir başka kitapta Osmanlılarda İlmihal adının kullanıldığı ilk eser olan Miftahül Cenne, yani cennet anahtarı olarak da bilinen anonim mızraklı İlmihal'dir. Adındaki mızrak kelimesinin genellikle kitabın kapağında ya da ilk sayfasında yer alan sancak ve mızrak şekilleriyle alakalı olduğu düşünülmektedir. Mızraklı İlmihal, Osmanlı toplumunda en çok okunan ve ezberlenen eserler arasındadır. Sıbyan mekteplerinde din bilgisine başlangıç kitabı olarak, ayrıca camilerde, köy odalarında ve evlerde okunmuş ve okutulmuştur. kitap bu topraklarda yaşayan insanların dini, ahlaki, sosyolojik ve siyasi davranışları üzerinde muazzam etkiler yapmıştır. Hazreti Adem'le başlayıp ölümle, yani insanın dünyadan ayrılışıyla biten eser, bu aradaki konuları sistematik olarak ele almamıştır. Bu bilinçli bir yaklaşım olarak görülmektedir. Eser bir bakıma Kur'an'ın meseleleri anlatış tarzına benzer bir yol izleyerek inançları, ibadetleri, ahlak kurallarını vesaire hayatın bölünemez birer parçaları gibi iç içe yan yana vermeyi seçmiştir. Anadolu'yu mayalayan üç şerif kitaptır. Anadolu Müslümanları üç kitaba bu sıfatı layık görmüştür. Bunlardan ilki Mevlana'nın Mesnevi Şerifi, ikincisi Kadı İyas'ın Şifai Şerifi, üçüncüsü Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin Buhari Şerifidir. Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 6 cilt ve yaklaşık 25.700 beyitten meydana gelen Farsça eseridir. Fars dilinde yazılsa da Türkçe'ye onlarca tercüme ve şerhi yapılmıştır. Bugün dahi insanlar bir araya gelip ne okuyalım diye sorduklarında akla gelen ilk eser Mesnevi'dir. Mevlana'nın katibi ve ilk halifesi Hüsamettin Çelebi'ye irticalen yazdırılan Mesnevi'nin telif sürecinde Mevlana'nın bazen sabaha kadar söylediği ve Hüsamettin Çelebi'nin bu yüzden uykusuz kaldığı, acıkıp bir şeyler yediği sırada ilham kaynağının bulandığı rivayet olunur. Hüsamettin Çelebi, Mevlana'nın Mesnevi'yi yazdırırken hiçbir kitaba müracaat etmediğini, eline kalem almadığını, medresede, ılgın kaplıcalarında, Konya hamamında, Meram'da aklına ne geldiyse söylediğini, kendisinin de bunları hemen zapt ettiğini, hatta yazmaya yetişemediğini söyler. Bazen geceli gündüzlü birkaç gün hiç durmadan söylediğini, bazen aylarca sustuğunu belirtir. Mesnevi'nin her cildi bittiğinde Mevlana'ya okunmuş, mukabele edilmiş, Mevlana düzeltilecek yerleri bizzat Hüsamettin Çelebi'ye yazdırmıştır. Mesnevi'de muhataba temsili hikayelerle hitap edilir. Hikayeler, insana içinde yaşadığı manevi gerçekliği kavramada yol gösterir. Bu türde bir temsil, her kesimden insanın aklında kalmakta, kalbe inebilmektedir. Herhalde Türkçe tercümelerinde Anadolu'da bu kadar tutmasının sebebi de bu olsa gerek. Şifa-i Şerif, Kadı İyas tarafından gönüllerde peygamber sevgisini tutuşturmak, onu bütün yönleriyle tanıtıp anlatmak amacıyla 9 asır önce Endülüs'te kaleme alınmıştır. Yazıldığı günden bu yana hem diğer İslam topraklarında hem de Anadolu'da büyük ilgi gören, 40'tan fazla alim tarafından şerhi yapılan, bazı Selatin camilerin vakfiyelerinde şifahanlar tarafından okutulması vasiyet edilen Şifa-i Şerif Müslümanlar arasında müstesna bir yere sahiptir. Şifa-i Şerif bugün dahi camilerde ilim adamlarınca halka okutulmaktadır. Buhari-i Şerif, Buharalı Muhammed İbni İsmail el-Buhari tarafından kaleme alınan hadis kitabıdır. Buhari kitabını hocası İshak bin Nahuye'nin Resulullah'ın sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız diye temennide bulunması üzerine tasnif etmiştir. Türkçeyi Allah'ın kelamıyla birlikte peygamberin kavliyle mayalayan bir başka kitap da Buhari'dir. Ehli sohbet Buhari'yi kaynak alarak peygamber sözünü kulaklara fısıldamışlardır. Bugün dahi Anadolu'da en çok okunan, bilinen, dinlenilen kitaplardan biri Buhari-i Şerif'tir. Bu şerif kitaplardan başka Anadolu'yu mayalayan kitaplar arasında biz, alemi Anadolu'ya taşıyan, bütün mahlukatı Türklere tanıtan Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesini, zeka ve kalbi birleştiren Nasreddin Hoca'nın fıkralarını, gönüllerde taht kuran Hacı Bektaş-ı Veli'nin velayetnamesini, Anadolu tasavvufunu besleyen Niyazi Mısri'nin divanı ilahiyatını, halk şiirinin müstesna örneği Karacaoğlan'ın şiirlerini sayabiliriz. Maya, yok eden değil dönüştüren, kimlik kazandırandır. Bu tarife bakarak siz de Anadolu'yu mayalayan kitaplar arasında birçok unutulmaz eseri sayabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Aylık Kitap Dergisi Okur'un dosya konusu olan Anadolu'nun mayası kitaplar başlıklı yazısını paylaştık ilk olarak programımızda. Ve bir başka yazıyla devam edelim. Aynı zamanda derginin genel yayın yönetmeni olan Mehmet Lütfi Arslan'ın kaleme aldığı Niyet Ettim Okumaya başlıklı yazısını sunuyoruz şimdi de. Yola düşmeye niyet edenler peşinen bilsinler ki bu köşe kitap önerme köşesi değildir. Böyle yapmanın faydadan hali olduğunu düşünmüyor, aksine yola koyulmak niyetinde olanların yapması gereken daha önemli işler bulunduğuna inanıyorum. Evvelen bismillah, ahiren dua, okur hayırlı olsun. Kitap dergisi bir ihtiyaçtı. Bilgi bombardımanı altındaki okura doğru kitapları işaret etmek açısından da, okuyamayana neler kaybettiğini göstermek açısından da, ama daha önemlisi kitabın haysiyet, mehabet ve faikiyetini koruma gayretidir ki, işte buna soyunmak tam bir serdengeçliliktir. Ortalık sanal ekran ve içerikleri takdis eden şövalyelerle kaynıyor. Kitaba, matbuata ve selüloz kokusuna rağbet azaldı. Bu böyle oldu diye dijital dünyanın miş gibi yapan ve yaşatan görüntülerine teslim olacak değiliz. Biz hayalin değil, rüyanın meftunuyuz. Kendisinde kaybolduğumuz sanal gerçekliklerle değil, satır satır, cümle cümle genişlettiğimiz tasavvur dünyamızda yaşayalım istiyoruz. İşte bu yüzden ısrarla ve hala kitap diyoruz. Kitap bizim son adamızdır. İnsan olmak, insan kalmak ve insana ulaşmak kitapladır. Saadetimiz de, felaketimiz de kitaptan geçiyor. O yüzden biz kitabı öneriyor, kitaba çağırıyoruz. Çabamız kitap eksenli, kitap merkezli bir hayatı cazip kılmak içindir. Hayat kitap merkezi olmalıdır. Çünkü dünyaya okumak için geldik. Okumak iki boyutludur. İlki hayatı, hadiseleri, dışarısını ve belki sadırları okumak, ikincisi satırları okumak. Kitabımızın indirilen ilk ayetlerinde oku fiili zaten ilginçtir. İki defa geçer. Yaratan Rabbinin adıyla oku ki o insanı alaka, dan yarattı ayetindeki oku fiilinde yaratılışa yapılan atıf, okumanın hadiseleri, yaratılışı ve dış dünyayı okumak şeklindeki nevini hissettirirken, oku, insana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir ayeti, kalem, kağıt ve kitapla tahsil edilen okumayı çağrıştırır. Okumanın bu iki nevi de hayatımızın tadıdır. Kitaptan dışımıza, dışımızdan kitaba gidiş gelişlerimiz bize nereden gelip nereye gittiğimizi öğretecek doyumsuz bir yolculuktur. Ve aslında bu yolculuk bir yazarlık sürecidir. Yazdığımız başka bir şey değil, sadece ve sadece kendi kitabımızdır. Gün gelip de yazım bittiğinde kapak kapanacak ve istirahata çekileceğiz. İstirahat sonunda bir ömür yazmak için uğraştığımız kitabımızın elimize tutuşturulduğuna şahit olacağız ve oku kitabını hitabını duyacağız. O yüzden fırsat eldeyken ne okunacağı ve nasıl okunacağı bizi rahatsız etmeli. Kitap okuma kılavuzu işte bu rahatsızlıkla kaleme alınmış düşünce temrinlerinden oluşacak. İnsanları okumakla ilişkileri bağlamında üçe ayırabiliriz. Okuyanlar, okumayanlar, okumayı arzulayanlar. Okuyanlar bir yola girmiş bahtiyarlardır. Her okuyanın bahtı açık mıdır? Muhtemelen hayır ama bu yolcunun bir yol tutturduğunu teslim etmeliyiz. Okumak, yürümeye ve bir yere ulaşmaya niyet etmek demektir. niyet samimi ve içtense varılacak yerin makbul ve güzel bir yer olduğunu da umabiliriz. Şunu da belki, okuyanlar okumaktan mananın ne olduğunu bir şekilde öğrenmesi muhtemel seçkinlerdir. Zaten okumak denen o serüveni muhteşem kılan da kişiyi er ya da geç hakikatle buluşturabilecek bir potansiyel taşımasıdır. Okumayanlar herhangi bir yol tutturma kaygısı içerisinde olmayanlardır. Olsalardı okurlardı değil mi? Başka yol yok çünkü. Onların bu kaygıya düşmedikleri müddetçe yola gelmeyeceklerini düşünebiliriz. Ne eseftir ki okumayanlar yolsuz kalmaya razı olanlardır. Yolsuz kalmaya razı olana ne yoldaş bulunur ne de yoldaş olunur. Ya kitap okumayı arzulayanlar? Bunların en önemli özelliği nereden başlayacaklarını bilememeleridir. O yüzden gördükleri her kalem erbabına nereden başlamalı sorusunu sorarlar bu gruptakiler. Kitap okuma kılavuzu öncelikle yola nasıl düşeceğini bilmeyenlere hitap ediyor. Yolu bulmuşlar için belki sağlama yapma ya da yolu sağlama alma imkanı verebilecekken, yolsuz kalmaya razı olanlar için bile bir yol arama kaygısının devam etmesi gerektiğini anlatmayı amaçlıyor. Yola düşmeye niyet edenler peşinen bilsinler ki bu köşe kitap önerme köşesi değildir. Böyle yapmanın faydadan hali olduğunu düşünmüyor, aksine yola koyulmak niyetinde olanların yapması gereken daha önemli işler bulunduğuna inanıyorum. İlk önemli iş şudur, kitap okumayı arzulayanlar her şeyden evvel niye kitap okumak istediklerine dair niyetlerini tasih etmeliler. Niçin yola koyulacaklar? Neden okuyacaklar? Okumaktan muratları nedir? Okumaktan ne fayda umuyorlar? Okumak fayda umulacak bir şey midir? Yoksa bizatihi okumak bir fayda mıdır? Bu sorularla cebelleşmek kolay değil. Bunun gerekli olmadığını düşünenler de çıkabilir. Soruların niyetimizi düzeltmek açısından anlamlı olduğuna inanırım. Ama doğrudan okuma serüveninin içine dalmak isteyenler de nasipsiz kalmaz elbet. Öyle ya da böyle başlangıçta yapmamız gereken şey bellidir. O da emre uymaktır. Emir ne? Yukarıda değindik. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Madem nedenini, niçinini sorgulamadan okumaya başlamak istiyorsun, o halde seni yaratan, yoktan var eden, kalemle yazmayı öğreten Rabbini anarak, yani yapacağın işi onunla irtibatına rapt ederek oku. Sorarak ve sorgulayarak başlamış bir okuma heveslisinin bilmesi gereken önemli bir nokta daha var. Her kitabın bir kaderi var. Her kaderinse bir kitabı. Kitabın kaderi muhatapla buluşmaların ya da buluşamamaların esrarengiz çetelesinden oluşur. Kaderin kitabıysa tüm sırların açığa çıkmasıyla derilir. Kaderimizin kitabına okuduğumuz kitapların kaderinden izler düşer. Kim bilir nerede, ne zaman bir yazarın gönlüne düşen filiz bizim kitabımızda boy verir. Düşer toprağımıza. Dallanır, budaklanır. Kim bilir belki bizim kitabımızda da sınırlı kalmaz. Dalları göğe uzanan ulu bir çınar gibi başka kaderlerin kitaplarına da düşer gölgesi. Kitapların kaderinden bizim kaderimize, bizim kitabımıza yol çizilir. Her gün 3000'den fazla kitabın basıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Kitaplar, kitaplar, kitaplar. Sayfalar dolusu, hükümle dolu. Ne söyler, kime ne anlatmak isterler? Bunu düşünmek gerek. Kitabın satır aralarını okumak gerek o yüzden. Orada kol gezen sevinçleri, hüzünleri. Başımızı kaldırıp yazarının gönlüne nazar edebilsek neler görürdük. Neye sevinmiş, neye üzülmüş. Bunu anlamaya çalışmak lazım. Belki bunu bile bilseydik, böyle kaygısız, yine böyle umarsız okumaya devam edemeyecektik. Biz devam edeceğiz umarak ve kaygı duyarak. Evet değerli dinleyenler, Okur Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Mehmet Lütfü Arslan'ın kaleme aldığı Niyet Ettim Okumaya başlıklı kitap okuma kılavuzu bölümünde yer alan yazısını paylaştık programımızda son olarak. Evet, bugün programımızın başında da bahsettiğimiz üzere yeni çıkan bir derginin aylık kitap dergisi Okur'un tanıtım sayısından yazılar paylaştık. Evet, tekrar edelim. Okur dergisinin tanıtım sayısı elimizdeydi ve sizinle ondan bazı yazılar paylaştık. İnşallah Ocak ayı itibarıyla da düzenli yayın hayatına başlamış olacak Okur dergisi. Yine kitap severlerin, okuyanların ve okumayı sevenlerin elinden düşürmeyeceği güzel bir çalışma olmuş. Hayırlı olsun diyelim ve başarılar dileyelim Okur dergisine. Evet, bugün dediğimiz gibi Okur'dan yazıları paylaştık. Yarın bir başka dergiyle, Sesi Dergi'de tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.